Herkese merhaba. Politeknik Podcast'le bir kez daha bir aradayız. Bugün konuklarımız, meslektaşlarım Muzaffer Karademir ve Uğur Emre Yüksel. Statik projelerde çalışan inşaat mühendisleri. İkisi de hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhabalar.
Bugün yine depremle birlikte başlattığımız bu podcast'lerde güçlendirmeyi konuşacağız. Tabii İstanbul'da şu an genel olarak gündem herkesin yaşadığı yapıları güvenli hale getirme isteği. Birçok şey konuşuluyor, birçok yöntem konuşuluyor. Şimdi biz birazcık güçlendirmeyle ilgili konuşacağız meslektaşlarımızla. Öncelikle güçlendirme meselesi nedir? Güçlendirme nasıl yapılır? Hangi yapılara yapılır? Nedir güçlendirme? Oradan başlayalım.
Merhaba tekrardan. Öncelikle geçmiş olsun ve başımız sağ olsun dileyelim. Biraz süre geçti ama. Güçlendirme bir binamız depreme karşı güvenli değilse yapılacak seçeneklerden bir tanesidir. Şimdi binamızın güvenli olup olmadığını tespit ettikten sonra iki seçenek karşımıza çıkıyor. Ya binamızı yıkıp yeniden yapacağız ya da güçlendireceğiz. Buradaki ayrımsa güçlendirmeye bizi iten şey ise ekonomik sebepler oluyor genelde. Bunun için hani bir binalar kontrol ediliyor. Bunların tabii şeyleri, aşamalarını birazdan konuşuruz. Zemin etüdü var. Tekrardan hani statik projelerinin hazırlanması var. Bu seçenekler bizi güçlendirmeye yönlendirecek seçenekler. Güçlendirme nedir? Güçlendirme binanın sistemsel ve eleman bazında değerlendirilmesi ve bu sistemin iyileştirilmesi aslında güçlendirme. Sistemin ve eleman bazında iyileştirmedir.
Yani Uğur, şimdi şöyle diyebilir miyiz? Bizim bir yapımız var. Bu yapının İstanbul'da özellikle mesela 70'li, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda yapılan yapıların çok olduğu, bu yapı stoğunun yoğun bulunduğu birçok ilçe var işte. Merkez ilçeler özellikle. Bir yapımız var ve bu yapımızı ne durumda olduğunu merak ediyoruz. Önce örneğin İBB'nin başlattığı bir deprem tarama testi var ve şu an 200 bine yaklaşmış örneğin başvurular. Herkes için tabii ki binanın yapının güvenli olup olmadığı önemli. Öğrenmek istiyor insanlar da doğal olarak. Bir yapımız var ve bu yapımızı öncelikle bir test ettirmemiz gerekiyor galiba, değil mi?
Yapımızın depreme karşı güvenli olup olmadığına baktırmamız gerekiyor. Öncelikle bu aşamalar bir ilk başta gözle tespit edilebiliyor. Projesi varsa projesi uyumuna bakılıyor. Projesiyle uyumlu değilse ona göre tekrar röleve çıkartılıyor. Beton dayanımı eğer laboratuvar sonuçları elimizde varsa, yakın bir yıllarda yapıldıysa çoğunlukla vardı. Ama yine de karot alma gibi yöntemlerle ya da şimit çekiciyle bakılarak bir beton sınıfımızı da belirledikten sonra demirleri projesine uygun mu diye tespit ediyoruz. Ondan sonra tekrardan zemin etüdü raporları var mı? Onlar da varsa bir şeye gidiyoruz. Tekrardan analiz yapılıyor. Bu analizde günümüz deprem yönetmeliğine göre yapılması gerekiyor. Yani bundan önceki deprem yönetmelikleri tabii hani yeni yönetmelik çıktıkça kendi güncelliğini yitirdiği için en son deprem yönetmeliğine göre bakmamız gerekiyor.
Daha sonra da bu güçlendirme, bu
daha
sonuç.
Sonra da seçeneklerine sonra de kentsel dönüşüme mi gitmek daha mantıklı, güçlendirmeye mi gitmek daha mantıklı şeklinde değerlendirmek gerekiyor.
Peki o güçlendirmeyi biraz tarifledin. Güçlendirmeyi bir olasılık olarak ortaya çıkaran parametreler ne? Yani ben ne zaman güçlendirmeye gidebilirim yapım için?
Şimdi bu güçlendirmeye gitmek için genel sistem bozuk, yani burada bazı düzensizlikler olabiliyor eski binalarda.
Mesela
yani hani çıkma katın üstüne kolon olması veya hani boşlukların uygun olmaması. Bunlar deprem yönetmeliğinde tariflenen şeyler. Veya şey, perdenin süreksiz olması, aşağı katta olmaması, yukarıya devam etmesi gibi şeyler, düzensizlikler var. Bu düzensizlikler varsa bunları engellemeye, yani bunları düzeltmeye çalışmamız gerekiyor. Yani güçlendirme, iyileştirme yani. Güçlendirmeye gitmemizi çeken yolsa ekonomik oluyor daha çok.
Yani güçlendirme daha mı ekonomik? Ya da hangi şartlarda daha ekonomik?
Yani aslında şey, güçlendirme seçeneği yeniden yapım maliyetinin %40'ına kadar uygun kabul ediliyor. %40'ını geçmesi durumunda yeniden yapılması yani daha uygun bir seçenek olarak görülüyor. Yani genellikle de çok ciddi bir güçlendirme gerektirmeyen yapılarda %40'ı geçmiyor. Yani hatta güçlendirme çok fazla kırma, dökme olmuyorsa binanın kendi içerisindeki sıva, boya, ince işlerle ilgili de yeniden yapıma gerek kalmadığı için daha uygun bir seçenek oluyor.
Anladım. O zaman yapımız eğer bizim güçlendirmeye bu bahsettiğiniz ölçekte, yani maliyet bir sınırı, maliyet bir sınırı herhalde
deprem güvenli,
yapısal olarak deprem güvenli hale getirip getirilemeyeceği, yani evet. Bazı yapılarda peki bu hani hangi durumlarda bu güçlendirmeye dahi giremez bu yapı diyoruz.
Yani öncelikli olarak aslında şimdi güçlendirmeye neden gerek duyulduğunun sebebine bakacak olursak öncelikli olarak bina bir proje yapılarak, yani bir proje hazırlanarak yapılmış bir bina ise mevcut projesinin güncel yönetmeliğe çok aykırı olup olmadığına bakıldı diyelim. Sonrasında projeye uygun bir imalat yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Özellikle taşıyıcı olarak her ne kadar görünmüş olsa da donatı anlamında yeniden tespit yapılıp projedeki donatı kullanıldı mı, etriye aralıkları projedekine uygun yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi sonrası Uğur Bey'in bahsettiği gibi gerekli numunelerin test sonuçlarına göre yeniden yapı modellendi, analiz edildi ve yeni deprem yönetmeliğine göre de kontrol edildiğinde binanın birçok elemanının, elemandan bahsettiğim kolon ve kirişlerinin o yükü, depremdeki yükü taşıyamadığı görüldü. Bunun güçlendirilmesi için ilave yapılacak önlemler teknik olarak uygulanamayacak durumdaysa, örneğin binaya perde ilave edilemeyecek durumdaysa ya da temelle ilgili bir sorun var ve yeniden radye temel yapılamayacak durumdaysa yapısal olarak, örneğin zemin etüdü yapıldığı taşıma gücü yeterli değil, temeller radye değil ve tekil temel ya da mütemadi temel yapılmış, radye temele dönüştürülmesi için teknik olarak uygun olup olmadığına da belki bakılması gerekecek. Teknik olarak uygun değilse zaten maliyetine bakmaya gerek kalmayacak.
Yani düzensiz yapılarda daha çok ihtiyaç, yani bütün sistemi güçlendirmek gerekeceği için aslında yeniden yapmaya gitmek daha mantıklı oluyor. Ve o birkaç iyileştirmeyle hani sistemi tekrar depreme karşı güvenli hale getirebilirsek güçlendirme daha mantıklı oluyor. Bu da Muzaffer'in dediği gibi yüzde maliyet açısından yani %40.
Binadaki düzensizlik ilgili, yani çok yakın zamanda gördüğüm bir bina, yıkım kararı çıkmış. 13 katlı bir bina ve binanın kat planındaki taşıyıcılara bakıldığında, yani en basitinden herkesin görebileceği şekilde kirişler kolonlara değil kirişlere bağlandığı bir yapı var ama bir katta en az 15 tane kirişin kirişe saplandığı bir durum var. Dolayısıyla bunun güçlendirilmesi için bir kere zaten 13 katı için zaten uygun değil. Artı çok fazla ilave taşıyıcı eleman ilave edilmesi gerekiyor. Bu durumda da işin bir gerçeği bu. Sonuçta bu binalarda insanlar yaşayacak. Mimari ihtiyaçları var. Fonksiyonlarını yerine getirmesi lazım. Bu durumda da ev kullanılamayacak bir noktaya geldiğinde de hani teknik olarak güçlendirilmesinin de anlamını yitirmiş oluyor bu noktadan.
Anladım. Peki bu güçlendirme ile ilgili bir maliyet parametresi var. Diğeri de teknik uygunluk diyelim kabaca. Yani binanın güçlendirme için yapılabilecek teknik adımlara uygun bir fiziki şartının olması ya da şartlarının olması gerekiyor.
Ve üçüncü bir parametre belki mimari olarak da bunların
fonksiyonunu kaybetmemesi.
Çünkü hani birçok perde ilave edilebilir ama pencere koyamadıktan sonra ya da mutfakla ilgili ya da işte ıslak hacimlerle ilgili çözümler üretemedikten sonra hani güçlendirmenin de bir
Bina güçlendirilir ama yapı kullanılamaz hale gelebilir.
Yani, aslında bir diğer konu da güçlendirme ihtiyaçlarının doğmasının sebeplerinden birisi de mimari kaygılar. Aslında bu mimari kaygıları hiçbir zaman yok sayamıyoruz. Hı hı. Her ne kadar can güvenliği de söz konusu olsa. Hı. Hani bir metrekare daha büyük bir alan için bazı şeyler göz ardı edilebiliyor ki. Hı hı. İşte bu çıkma konsollar, taşıyıcıların düşeydeki süreksizlikleri çoğu zaman mimari kaygılardan kaynaklanıyor. Hı hı. Ve statik biraz göz ardı edildiğinde sonuç bu noktaya gelmiş oldu. En azından güçlendirmede bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Belki de mimari olarak uygun olmayacak.
Tamam, şimdi o teknik analiz yapıldı. Bu parametrelerle güçlendirme seçeneği değerlendirildi diyelim. Ve güçlendirme kararı verildi. Şimdi burada çok konuşuluyor, onu direkt sorayım. Belki herkes de merak ediyordur. Bu özellikle son dönemde çok reklam yapılıyor. Karbon elyaf meselesi nedir? Ya da güçlendirmelerdeki hani o detayları biraz alabilir miyiz?
Şimdi güçlendirmeye kararı verdikten sonra önümüze seçenekler çıkıyor. Mesela mevcut bir elemanı mı güçlendireceğiz? Mesela normalde taşıyıcı olmayan bir duvarı artık taşıyıcı haline getireceğiz. Bunlar projesini yaparken ortaya çıkan şeyler, mantolama. Tabii burada güçlendirme kararını verdikten sonra önümüze artık dediğimiz gibi bu şeyi bozmamak, hani ne zaman tekrar oturulabilir hale gelecek, ne zaman hani tekrar kullanılabilir hale gelecek veya nereleri güçten, yani minimum hasar vererek maksimum faydayı sağlamaya çalışılacak. Tabii yeni güçlendirme projesi oluşturacak. Karbon elyaf da bir yani güçlendirme için kullanılan dış, yani elyaftan oluşturulan donatı çekme kapasitesi çok yüksek olan bir malzeme. Burada demir donatı yerine basıncı hem kolonların çekmeye güvenliğini sağlıyor. Yani o dayanımlarını arttırıyor. Mukavemet özelliklerini arttırıyor. Bunun kullanma sebebi 74 yönetmeliğiyle yapılan, yani 70'li yıllarda yapılan yapıların etriyeleri şu anki yönetmeliğe göre uygun olmamasından dolayı bir etriye ihtiyacı oluyor. Bunu ya mantolamayla sağlıyorsunuz. Yani bir en aşağıdan en yukarıya kadar bütün her yeri kırarak gidiyorsunuz ya da daha böyle farklı bir malzemeler deniyorsunuz. Karbon elyafla bu mantolama etriyenin özelliğini sağlamaya çalışan bir malzeme. Oldukça pratik şeye göre.
Evet. Mimari kaygılar açısından da aslında önemli. Çünkü mantolamada en azından 10-15 santim bir kaplama yapmak gerekiyor. Dolayısıyla içeride çok fazla duvarda diş görünmesi ya da kolonların büyümesinden kaynaklı hacimde daralmalar olacaktır. Hı hı. Artı çok fazla kırma dökme işlemi olacak.
Diğer şey güçlendirme uygulamalarından bahsediyorsunuz değil mi? Yine kolon kirişle güçlendirilmesi.
Yani perde ilavesi olabilir, mantolama olabilir.
Çelikle güçlendirme olabilir. Birçok seçenek var tabii. Hı-hı. Bu seçenekleri de yapının durumuna göre ve hı-hı, ihtiyacına göre ortaya çıkacak şeylerdir.
Yani orada belki şu ayrım da söz konusu olabilir. Karbon elyaf kullanılması hani tek başına bir seçenek değil aslında. Uygun şartlar varsa, hı-hı, kullanılabilir. Yani bunu teknik olarak, yapıyı bütüncül olarak belki konunun uzmanı değerlendirmesi gerekecek ama yani burada şu olabilir, örneğin beton sınıfı çok kötü olabilir. Hani karbon elyafla istediğiniz kadar güçlendirme yapmaya çalışın, beklediğiniz performansı vermeyebilir. Dolayısıyla tabii bazı durumlarda direkt devre dışı kalabilir.
Yani her malzemede olduğu gibi onda sınırları var. Bazı beton sınıfların, yani belirli bir beton sınıfının altında bir işlevsel liğini kaybediyor. Hı-hı. Bu işlevselliğini kaybettiği zaman da sadece görüntü olarak yapmış oluyorsunuz.
Evet, aslında tam bu noktada sorduk çünkü yani Türkiye'de genelde bir konu ortaya çıktığında onunla ilgili bir tırnak içinde moda olma konusu var ve herkes bunu talep etmeye başlıyor. Bazen siz hani en uygun teknik çözümü söylemeye çalışırken talep edilen o moda olan olabiliyor. Sonuçta bunların hepsi teknik uygunluklarla ilgili.
Biraz da hani insanların kolayına da geliyor. Hani karbon elyafla dediğimiz gibi güçlendirme daha basit yapıldığı için hani onu yapalım da hem güvenli oturalım gibi bir yanılgı oluyor aslında. Aynı ama şey sismik izolatör için de geçerli aslında.
Değil mi? O da çok. Peki güçlendirmede sismik izolatörler kullanılıyor mu şu an?
Yani kullanılan yerler var. Hatta en bilindiklerinden Mecidiyeköy'deki viyadükte kullanıldı. Ki binalarda da kullanılan var.
Daha çok hastanelerde de, yani eski hastanelerde kullanılmaya çalışıldı ama tabii onun için de binanın buna hazır olması lazım. Önceden. Aynen. O da yine aynı durumda, yani uygun şartlar sağlanırsa ancak kullanılabilir.
Yani şunu anlayacağız, binanın uygunluğu her şeyden önemli. Mevcut durumu, hangi uygulama yapılacağını belirleyen temel parametre ve bunun iyi analiz edilmesi
aslında
gerekiyor.
Aslında şöyle, az önce konuyu da açıklamak için bir benzetme yapacak olursak, yani hastalık aynı olabilir ama hani her ilaç herkese olmuyor, yani yan etkileri olabiliyor. Yani dolayısıyla o binayı güçlendirme ihtiyacı var ama tüm, yani bütüncül olarak değerlendirip ona göre bir yöntem seçmek gerekiyor. Yani sismik izolatör pahalı, yani şu da denilebilir, ne kadar pahalı olursa olsun hani maddi olarak karşılayabiliriz, biz sismik izolatör kullanmak istiyoruz. Yani o da uygun değil, yani olacak bir durum değil.
Anladım, yeterince net oldu bence. Peki birkaç özel durum gibi olabilir, öyle sormuş olayım. Bitişik nizam yapılar çok fazla İstanbul'da. Özellikle merkez akslarda, işte Beşiktaş, Şişli, hatta daha çeperlere gidilecekçe bile çok fazla var. Tabii ki hani bu bitişik nizamlarla ilgili işte çekişleme etkisi çok konuşuluyor. İnsanlar hani bunu duydukça birbirine söylüyor vesaire. Ama ben hani daha güçlendirme kısmını sormak istiyorum. Bitişik nizamlarda nasıl oluyor uygulamalar? Nelerle karşılaşıyorsunuz?
Yani tabii burada şey çok önemli. Hani sadece kendi binanızı güçlendirdiğini zannediyorsunuz ama etrafımızda o kadar çok bina var ki aslında şey oluyor. Hatta dün bir haberde gördüm. Adam binasız dimdik duruyor. Üstüne 3 tane bina devrildiği için kullanılamaz hale gelmiş. Yani bu da İstanbul'da yaşayacağımız durumlardan bir tanesi. Siz hani ne kadar kendi binanızı güçlendirseniz de aynı şey. Bitişik nizamda bakacak olursak tabii o dediğiniz gibi çekişleme etkisi çok büyük faktör. Arada yeteri kadar mesafe bırakmak lazım. Yani aslında onu engelleyebilecek şekilde önlem almak gerekiyor şey güçlendirme açısından. Yani kendi binanızı korurken diğer binadan gelecek etkileri de düşünerek yapmak gerekiyor.
Yani iki bina arasındaki mevcut boşluğun güçlendirme ile birlikte kapatılmaması, birbirine o temasın gerçekleşmesinden mi bahsediyorsunuz?
Evet.
Aynen. Yani hatta çoğu zaman bu deprem sonrasında da gördüğümüz yani binalar yandaki binanın duvarını kullanacak şekilde, yani
evet, duvar öyle örnekler gördük.
Yapılmamış. Yani dolayısıyla hani bu gibi durumlarda iş biraz daha zorlaşmış olacak. Yani güçlendirmeyi yapmak, artı güçlendirmeyi yapmış olsan bile yandaki binanın davranışının senin binana nasıl bir etkisi olacağını öngörmek çok zor. En basitinden temelle ilgili yapılacak olan iyileştirmeler konusunda temel kazısının yapılması ya da temelde radyeye dönüştürmek istenildiği durumda yani çok da mümkün olmayacaktır. Hani belki yandaki binayla ortak bir proje yapılabilirse mevcut durumdaki problemler en aza indirilebilir.
Yani bitişik nizam binalar için en güvenli öneri aslında onların birlikte bir sistemmiş gibi bu güçlendirmeye mi katılması? Ya birlikte bir sistemmiş biraz yanlış bir ifade ama hani bu tip olumsuz durumların olabileceğini düşünerek aslında çözümlerin ortaklaştırılması mı?
Çözümlerin ortaklaştırılması ve hani etkilerin azaltılması, birbirine olacak etkileri azaltmak için beraber değerlendirmek daha doğru olacak.
Peki bu güçlendirmeler yapılırken o bitişik nizam yapıların mevcut durumlarında birbirlerine uyguladıkları o çekişleme, yani bir dezavantaj söz konusuysa onları da gidermek mümkün mü? Mevcut dezavantajları.
Bazı durumları çok mümkün değil. Yani kat seviyeleri birbirinden farklıysa bunun için yapacak neredeyse hiçbir şey yok. Hani aradaki yeterli bir deprem için izolasyon da yoksa.
Yoksa yani ancak işte bu da çok özel incelenmesi gerekiyor. Yani bina bazında değerlendirmek gerekiyor. Tabii çekebildiğimiz kadar o etkiyi uzaklaştırmaya çalışılır. Hani alan kaybı olabilir tek yani şey olarak. Ama o tabii her yerde olabilecek bir durum değil. Bir değerlendirmek, yani özel olarak değerlendirmek gerekiyor.
Peki mesela direkt ona bakıyor musunuz? Nasıl oluyor? Yani güçlendirme için gittiğiniz yapıya bitişik nizam. Ama talep ikisinin birlikte değil de biz binamızla ilgileniyoruz dendi. O zaman hani
tabii, ne yapıyorsunuz? Tabii onun etkileri de bakıyorsunuz.
Hani bu etkileri de göz önüne alarak örneğin kat seviyeleri eşit değil ve birbirine olumsuz etkileyeceği teknik olarak ortada. Öyle durumlarda özel önlemler mi alıyorsunuz?
Tabii ki özel önlemler alınıyor. Ya binalar çekiliyor ya da araya hani o etkiyi alacak cihazlar konuluyor. Ya da işte o mesafe bırakılmaya çalışıyor. O yerinde değerlendirilip hani bir önlem alınmaya çalışıyor. Olmazsa da yeniden yapılması tavsiye ediliyor.
Anladım. Biraz bahsi geçti. Onu da sorayım kısaca. Bu yapının güçlendirilmesiyle ilgili karar verildi. Güzel bir güçlendirme projesi yapıldı. Teknik olarak uygun vesaire. Zemin konusu bu güçlendirmenin nasıl diyeyim, yani neresinde duruyor, onu biraz açabilir miyiz?
Yani kabaca hani bahsedeyim, yani Uğur Bey de sonrasına devam eder. Yani zeminle ilgili bir zemin etüdü yapılması gerekecek. Eğer bina yakın zamanda yapılmadıysa, ki güçlendirme ihtiyacı varsa bayağı bir zaman geçmiş olmalı. Yeni bir zemin etüdüyle zemin sınıfının belirlenmesi. Yani sınıf derken kabaca şöyle söyleyeyim, 2018 deprem, 2019 deprem yönetmeliğinden sonra zemin sınıflarının tanımları da değişmiş oldu. Zemin sınıfının belirlenmesi hem depremle ilgili hesapların belirlenmesi için artı zemin taşıma gücünün yeniden değerlendirilmesi için gerekli olacak. Dolayısıyla yani yeni deprem yönetmeliğinde binanın bulunduğu konum da önemli artık. Hani deprem birinci derece deprem bölgesi olmasından ziyade bulunduğu koordinat deprem risk haritasından gelecek olan deprem ivmesinin belirlenmesi açısından da önemli. Artı zeminle ilgili taşıma gücü problemi varsa yani bunun giderilmesi için binanın ağırlığı değişmeyecek. Hatta güçlendirme sonrası belki biraz daha artmış olacak. Bu düşey yüklerin zemine aktarılabilmesi için uygun şekilde yüzey alanını artırmak gerekiyor. Eğer yani büyük ihtimalle temel radye temel değildir. Temel alanını artırarak radye temele dönüştürerek en azından zemin taşıma gücünü bir miktar kurtarmış olunur.
Anladım. Peki yığma yapılar da çok fazla karşımıza çıkıyor İstanbul'da. Yığma özellikle eski yapılar Şişli'de sanırım Şişli Beşiktaş bölgesinde fazlaca olabiliyor. Yığma yapılarla ilgili güçlendirme uygulamaları da var mı? Nasıl uygulanıyor?
Tabii yığma yapılarla ilgili de güçlendirme uygulamaları var. Yine aynı şekilde hani de onların da kendi bazı ihtiyaçlarına göre belirlenen sistemler, yani tabii FRP orada seçenek olmuyor artık, şey elyaf kumaş. Hı hı. Bazı şeyler seçeneklere göre yığma yapılarda güçlendirilebiliyor.
Anladım. Tamam. Bu güçlendirmede beton yani beton kalitesiyle ilgili çok şey söyleniyor zaten, biliyoruz işte İstanbul'da deniz kumu efsanesi var, bir gerçeği efsanesi derken yani bu kadar yaygın olması gerçekten hani Türkiye'de yapı stoğu açısından zaten niteliksizlikte önemli bir faktör. Nelerle karşılaşıyorsunuz bu yani güçlendirme seçeneği ile beton kalitesi arasında nasıl bir ilişki var? Bir ilişki var da bunu biraz tarifler misiniz?
Şimdi yönetmelikte kullanılabilecek minimum bir beton sınıfı var. Bu şeyi ilk başta bu dediğimiz gibi karot alarak ve şimit testi gibi hani daha kısa sürede bir analiz isteniyorsa ve hani daha ön analiz gibi isteniyorsa onlarla yapılarak bir beton sınıfı belirleniyor. Beton sınıfı genelde tabii düşük çıkıyor şu anki şey. Bu beton sınıfının düşük çıkması da sistemin hani güvenli olmadığını bir nebze gösteriyor. Onun için onun iyileştirme yöntemleri oluyor. Bu sefer hani etrafını mantolayarak yeni bir betonla beraber onu bağlayarak yeni betonun taşıma gücünü arttırarak şey yapıyorsunuz, hani sistemi iyileştiriyorsunuz. Hani bir yerden sonra mesela döşemede de varsa onlar artık daha böyle farklı harçlar, işte çimento katkılı maddelerle döşemeleri de iyileştirebiliyorsunuz taşıyıcı olmamasına rağmen. Kirişlerde de yine aynı şekilde işte seçenekler var, çelikle arttırabiliyorsunuz işte. Söyleyin yine mantolama oluyor aynı şekilde. Böylece yeni bir taşıyıcı sistem oluşturarak şey yapıyorsunuz. Ama binanız beton sınıfı düşükse eski olmuş oluyor bayağı. Hani bu güçlendirmeye gitmek gerekiyor mu, gerekmiyor mu kısmına geçer mi? Orası meçhul oluyor tabii ki.
Yani aslında şey yani kabaca binanın hani taşıyıcı sisteminden bahsedecek olursak, hani herkesin çok rahat anlayabileceği şekilde yani tüm yük aslında yani yürüdüğümüz döşeme ve döşemeden kirişlere akan bir yük ve kirişten de kolonlara akan bir yük ve kolonlarla düşey bir şekilde zemine aktığını düşünürsek, yani aslında herkes kendi binasına baktığında hani problem olup olmadığını yani kabaca şöyle bakabilir aslında. Hani çatlaklar aslında bölme duvarlarında olabilir ya da bölme duvarlarında bazı hasarlar olabilir. Önem teşkil etmeyebilir. Döşemede problem görebilir, çok önem teşkil etmeyebilir ama kirişler ve kolonlar aslında burada biraz daha önemli oluyor. Çünkü binayı ayakta tutan kolonlar ve kirişler. Yani döşemenin, odanın birinde döşemenin tamamen çökmüş olması hani binanın göçmesine sebep olmayabilir ama kolon bu noktada çok kritik, kiriş bu noktada çok kritik ve hani genellikle de şöyle bir algı var, işte binanın yapıldığı dönemi hatırlayan birisi, işte biz fazla demir kullanmıştık gibi ya da işte ihtiyaçtan fazla kullandık, sağlam yaptık gibi. Yani aslında onun tam olarak da formülünün fazla demirle de alakası olmadığı. Çünkü bazen fazla donatı kullanarak binayı daha da sıkıntılı hale getirilebiliyor. Ya da çok daha güçlü bir kiriş yaparak binayı göçmeye sebebiyet verecek şekilde bir hata yapılabiliyor.
Evet, deprem bölgesinde mesela hasar tespit yaparken çok fazla zayıf kolon, güçlü kiriş ilişkisini gördük yani. Çok güçlü kirişler ama kolon onu karşılayacak düzeyde değil ya da bağlantılarında sorun var vesaire. Gerçekten hani sonuçta bir standartlar ve yönetmelikler var. Buna uyulmadığı zaman kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Şimdi de güçlendirmeyi konuştuk. Güçlendirmenin aslında etkin bir yöntem olabileceği anlaşılıyor bu tabloda. Yani yapıların, kentlerin deprem güvenli hale gelmesi için güçlendirme etkin olarak kullanılabilir. Kaldı ki yıkılıp yapılma hızına göre çok daha hızlı icra edilebileceği ve daha hızlı süreçli, daha hızlı bir sonuç alınabileceği, eğer uygunsa, teknik uygunluğu varsa ortada. Peki Türkiye'de biz hani şöyle yıllar geçirdik, hala geçiriyoruz. Bütün kent şantiye, bütün kent sokaklar, her yerde bir şantiye hali var. Yani 2012'de çıkan afet yasasıyla birlikte teşviklerin tamamı hani yıkılıp yeniden yapılan kat, imar artışları, kat sayıları artıyor. İstanbul yapı yoğunluğu, nüfus yoğunluğu, birçok tartışma var. Güçlendirme belki sadece bugün konuşuluyor. Yani teknik insanlar için değil de daha çok kamuoyu için bunu söylüyorum. Biz sonuçta biliyorduk bunu. Çoğu zaman bulunduğumuz yerde de bunu ısrarla bir yöntem olarak kullanılması gerektiğini hem yerel yönetimler hem merkez yönetim ısrarla söyledik. Neden? Yani neden bugüne kadar bu çok geri planda tutulan, yani bu kadar hızlı ve etkin uygulanabilecek, uygun binalar, etkin uygulanabilecek şey yerine bu kadar hani aynı zamanda malzeme tüketen, taş ocaklarını arttıran bu inşaat haline geçildi. Neden?
Yani açıkçası burada hani güçlendirme uygun bir seçenek. Ekonomik olarak, bir kere ekonomik olarak sürdürülebilir. Malzeme olarak ve hani ihtiyaçları düşünürsek, hani tüm binaların hepsini, yani depreme dayanıklı olmayan binaların hepsini yıkalım, yeniden yapalım dediğimizde çok da mümkün değil kısa vadede. Hem ekonomik olarak hem de malzeme açısından. Yani şu an bile hani Kahramanmaraş'taki deprem sonrasında yapılacak olan binlerce konut için malzeme sıkıntısının ve zaman sıkıntısının çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla güçlendirme zamanında yapılacak en uygun yöntemlerden birisi. Tercih edilmeme sebebi, yani şöyle bir gerçek var. Ekonomik olarak birçok insan yani sıkıntı hissetse de bunu karşılayabilecek maddi imkanı olmayabiliyor. Yani şu an günümüzde düşünürseniz hani ev fiyatlarını, malzeme fiyatlarını güçlendirme yapmak ciddi bir maliyet gerektiriyor. Yani yapıma göre az bile olsa. Bunun karşılanamadığı durumlarda farklı formüller üretmek belki çözüm olduğu düşünülüyor. Bu da yeniden yapmak. Belki verilecek olan teşvik, verilecek olan kredi artı verilecek olan imarla en azından müteahhitin de masraflarını karşılayabileceği şekilde ek işte katlar çıkartıp finanse edebilmesinin önünü açıyor. Dolayısıyla karşılıklı bir ranta dönüşmüş oluyor. Yani bunun olmaması için aslında güçlendirme için teşvikler yapılabilir. Yani başka bir seçenek göremiyorum.
Ya kamusal olarak güçlendirme aslında garanti altına alınsa ve insanlar yapısını güçlendirdiğinde güçlendirebilecek adımı atacak cesaret verilebilse. Çünkü hani kamu arkasında durmadığında bu sefer müteahhitlerle doğal olarak şöyle bir kazana girmiş oluyor insanlar. Yani her müteahhit başka teklif veriyor. Zaten imar bir rant ve bütün düzenleme. Yani şimdi afet yasasına baktığımızda düzenleme tamamen baştan sona hani müteahhit rantı, inşa yani ekonomisini inşaata bağlamış bir ülkenin yani nasıl olur da inşaat rantı daha fazla olur gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama bu aslında teknik olarak çözmek yani güçlendirmeyle en azından birçoğunu mümkünken en azından teknik olarak uygun olanlar onu söylüyoruz zaten. Burada başka bir seçim yapılıyor.
Evet yani bu seçimin de aslında hani teorik olarak nedeni budur demeye gerek yok. Hani pratikte uygulamada da hani bunun çok fazla örnekleri var. Fikirtepe'de bunun uygulanmış olması hani aslında rantı açık olan yerlerde uygulanıyor. Yani yeniden yapım bile. Yani güçlendirmeyi geçiyorum. Yeniden yapım bile.
Kentsel dönüşüm de orada.
Kentsel dönüşüm rantı daha uygun olan yerde öncelikli olarak başlıyor.
İBB'de şey plancısı Tayfun Kahraman'ın işte açıklamalarında sürekli bahsettiği bir şey var. Yani İstanbul'da kentsel dönüşüm alanı ilan edilen yerlerinle aslında depremden nasıl etkilenecek haritayı eşleştirdiklerinde %10 civarında bir eşleşme oluyor sadece. Yani gerçekten dönüştürülmesi gereken alanların sadece %10'unda kentsel dönüşüm yapılmış. Bir de yani 20 yıldır biz şantiyede yaşıyoruz şu an hani İstanbul'da. Böyle bir tablo var gerçekten.
Yani arkasında çok şey var tabii. Bunların en belirgin örneklerinden birisi de yani bazı semtleri, bölgeleri yeniden dizayn etmek gibi. Yani profili değiştirmek gibi. Yani şöyle acı bir örnek var. Hani orada mevcutta yaşayan insanları oradan çıkartmak için, yani şöyle çıkartmak, hani şunu çok net bir şekilde bu işin içinde olan müteahhitlerin çoğu da söylemiştir. Ben burada yaşayan insanları çıkartıp burada yeni bir profil yaratmazsam burada yaptığım daireyi 1 milyon dolara satamam. Evet. 5 milyon dolara satamam. Profili komple değiştirmem gerekiyor. O yüzden güçlendirme direkt zaten orada devre dışı kalmış oluyor.
Evet yani güçlendirme aslında kamu güvencesiyle yapıldığında insanlar hem yaşadıkları yerde yaşamaya devam edebilecekler, hem yapıları hızlıca güvenli hale getirilebilecek, hem de aslında malzeme yani malzeme de bir sorun. İşte taş ocakları artıyor çünkü bu kadar inşaat için bir malzeme gerekiyor. Doğa talan ediliyor bir yandan. Birçok şeyi aslında ortadan kaldırılabilecek kamusal bir uygulamaya dönüşebilir diyoruz. Son sözlerinizi alayım. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Bence yeterince açıklayıcı bir podcast oldu.
Benim söyleyeceğim bu güçlendirme tabii ki daha hani uygun bir seçenek olarak gözüküyor. Ancak bunun da hani doğru ellerle yapılması lazım. Bunun bazı hani müteahhite dediğiniz gibi bel bağlamak çok şey oluyor. Çünkü bu işi hani çok kalifiye firmalarda yeni yeni oluşmaya başladı. Onu iyi seçmek lazım. Çünkü yanlış yapılan güçlendirme binamızı daha kötü bir hale getirebilir. Buna dikkat etmek gerektiğini söylemek istiyorum
son olarak. Yani aynı şekilde hani konunun uzmanlarına güvenmek. Yani aslında iki konu var. Vatandaşın güçlendirme ile ilgili kafasındaki soru işaretleri. Bir, maddi olarak nasıl bir yol izleyeceği. İki, kime ve nasıl güveneceği. Çünkü yani birçok örneği var yakın çevremde de ve sürekli karşılaştığımız. Evin yıkım kararı çıkmış ya da güçlendirilmesi gerekiyor. Ne yapacağını bilememek, artık hani müteahhitlerin eline düşmek gibi bir durum söz konusu. Ve bu durumda da ve insanlar da hani özellikle bu deprem sonrasında ciddi bir bu konu ilgili hassasiyet de var. Can güvenliği söz konusu. Ve bu panikle ve bu güvensizlikle yanlış adımlar da atılabilir. Hani yani mevcut durumun daha kötüye gitmesi de söz konusu
evet,
olabilir. Yani
yerel yönetime ve merkez yönetime bu konuda büyük iş düşüyor ki insanlar barınma güvenliği, yapılarının güvenliğini dert ederken aslında yeni sorunlarla baş başa kalmasın diye ve bir an önce bu işin çözülmesi için kamusal güvenceye ve...
Yani bu İBB'nin son yaptığı çalışmalar aslında şey, hani bunun ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Evet. Çünkü hani çok fazla bina var. Hızlı bir şekilde tespit edip en azından çok problemli olanlarına direkt müdahale edilmesi yani olası bir depremde ciddi bir can kaybını önleyecektir. Yani aksi takdirde çok detaylı bir şekilde tüm binalara bakmak belki çok uzun yıllar alacak ama hani çok kısa sürede 5-6 ay içerisinde en kritik binaların boşaltılması, yıkılması ya da güçlendirme için önlem alınması çok işlevsel olacaktır.
Ağzınıza sağlık. Görüşürüz.
Teşekkürler.
Teşekkürler.